Ayrım 9. Babaannem ev yönetiminin bu yanıyla ilgilenmediğini devamlı belirtmesine rağmen zaman zaman söylenmiyor da değildi. Eskiden evdeki işlerin görülmesi için en azından 6 hizmetkar kullanılırken şimdi aynı düzeni 2 hizmetkar ve bir çamaşırcı kadın ile sağlamasını bekliyordu annemden. Allah'tan annemin ona pek aldırdığı yoktu. Artık süs kadını olmaktan çıkmış, Feride'nin evde bulunmadığı saatlerde vaktini mutfakta geçirir olmuştu. Bu arada ücretler akıl almaz bir biçimde fırlamıştı. Her şey kolay bulunmuyordu zaten, bulunduğunda da eski fiyatın 3 katını oluyordu ancak. Aslında para açısından pek sıkıntımız yoktu çok şükür. Babam işini sattığında eve bir hayli para ve altın getirmişti. O zamanki bankacılık sistemi annem için biraz karışık olduğundan bu para ve altınlar evde tutuluyordu. Açıkçası o günler için bir servet oluşturan binlerce lira basit bir tahta kutu içinde ve annemin odasında durmaktaydı. İşin kötüsü bunun ne kadar tehlikeli bir iş olduğunu düşünen yoktu aramızda. Babaannemin kendi parası yoktu. Büyük babam öldüğünde bütün varını yoğunu babama bırakmış. Ona sadece babaannem yaşadığı sürece kendisini sıkıntıda bırakmamasını vasiyet etmiş o kadar. Bu öyle alışılagelmiş bir işlem idi ki bundan bir sorun çıkarmak eminim babaannemin aklından bile geçmemişti. Nakit parasının bulunmaması onu hiç mi hiç rahatsız etmezdi. Çekmeceler mücevher doluydu ya, önemli olan bu. Ama iş paraya gelince buna elini sürmemişti dense yalan değil. Öyle çarşı pazar da gezmezdi ki zaten hangi mal ne değerdedir bunu bilmedikten sonra parayı ne yapsın. Annem falan malın pahalılığından sızlanırken onun sabrı taşar, başka bir konuyu atlayıverir ve örneğin yemeklerden tatlının kaldırmasını sert bir dille eleştirirdi. Ağır şuruplu tatlılara bayılırdı. Şimdi evde kendisine arka çıkacak erkek kalmamıştı ya, gelin onu açlıktan öldürecek. Utanmadan bu zamanda meyve veya bonbon ister, çarşılarda artık bunların bulunmadığı söylenince de surat asar otururdu. Kahvede şekersiz içilmezdi ki, çözümü kilerden şeker aşırmakta buldu. Cebinde gizlice ufak şeker paketleri taşır, annemin bakmadığı bir an bunları el çabukluğuyla kahvesine boşaltırdı. Kış soğuğu arttıkça onun da huysuzluğu fazlalaştı. Çoğunlukla üst üste birkaç çala sarılmış bir vaziyette salondaki sobanın başında otururdu. Asık suratlı, her şeyde kusur bulan, sinirli bir ihtiyar olmuştu ama iştahı sınır tanımıyordu. Bir sabah Sarıyer'e gideceğini açıklayarak hepimizi şaşkınlığa düşürdü. Elbet orada kendisine gereken hürmeti gösterirler, daha iyi yemek verirlerdi. Feride'yi de beraberinde götürme konusunda diretiyordu. Annem buna karşı çıktı. Feride'siz o ne yapardı? Babaannem bir şeyler homurdandı, galiba bilmediğini, bilse de aldırmadığını söylemekteydi. Kendisi Feride'yi istiyordu, o kadar. Sonunda anlaşmazlık herkesi memnun edecek şekilde sonuçlandı. Evet, Feride babaannemle beraber Sarıyer'e gidecekti ama aynı akşam geri dönecekti. Kahvaltımızı çabucak bitirdik. Feride 10.000 çeşit işe birden yetiştirmek için kendini paralamaktaydı. En sonunda hazırlandılar ama babaannemi gene memnun edememiştik. Çünkü Galata Köprüsü'nde kiralık bir arabayla yolculuk yapacaktı. Yalnız kaldığımızda annemle birlikte mutfağa geçtik. Feride olmadığına göre işler ona kalmıştı. Güzelim elbisesi üzerine bir önlük geçirip kolları sıvadı. Biz de ona yardım edecektik. Bana patates soyma işi düştü. Oysa ben patatesin kokusundan nefret ederdim. Mehmet gene kolaya konmuştu. Kurumuş çatal bıçağı yemek odasındaki çekmeceye güle oynaya taşıdı. Ardından kurumuş bardakları yerlerine kaldırdı. Bu arada bir ikisini düşürüp kırmayı da becerdi. Her şey değişiyor dedi annem. Birisiyle dertleşmek istiyordu anlaşılan. Elindeki yeni yıkanmış mutfak bezlerini canlı bir şekilde havada silkti. Bu savaş bitmeden kim bilir daha neler yapmayı öğreneceksiniz. Babanız geri dönünce bir sıkıntımız kalmayacak ama o zamana kadar başımızın çaresine bakmamız gerek. Babaannemiz yaşlandı. Bazı şeyleri görmek istemiyor. Biz sabırlı olmalı, onu hoşgörüyle karşılamalıyız. Sesi sert ve biraz kinayeli çıkmıştı. Babaannemden neden bu şekilde söz ettiğini anlayamamıştım. Kendisine baktığımı fark edince konuşmasına devam etti. Şüphesiz çok iyi bir insan ama bugünlerde insanın her şeyi elde edemeyeceğini düşünmek istemiyor. Büyük babanızın ona her istediğini getirdiği zamanlarda değiliz ki artık. Birden sustu. Değişen koşulları aklından geçirmekteydi sanırım. Ellerine baktım. Kaba ve kırmızıydılar. Aman tanrım, ne de çok İnci'nin ve Feride'nin ellerine benzemişti annemin elleri. O yumuşacık, düzgün, pamuk gibi eller nasıl olmuştu da bu hale gelmişti. Baktığımı görünce o da gururla kendi ellerine baktı, gülümsedi. Ne yürekli bir kadındı bu benim annem. O zamanlar daha 22 yaşındaydı. Her iyi ailenin kızı gibi kapalı bir ortamda yetişmişti. Ona rağmen hem biz çocukların hem de babaannemin yükünü üstlenmiş, bu da yetmemiş, hizmetkarların işini dahi yapar olmuştu. Hem de yüksünmeden, İki yardımcısı birikmiş işleri bitirmeye çabalarken o yerinde duramaz, hemen mutfağa yardıma giderdi. Gerçi yemek yapmayı pek bilmezdi o zamanlar ama bunu sorun etmeden Feride'nin deneyiminden yararlanmaya çalışırdı. Babaannem Sarıyer'de tatildeyken babamdan bir mektup aldık. Edirne'ye yakın bir yerdeymiş. İyiymiş ama hem bizi hem de Ahmet amcamı merak ediyormuş. Amcamı defalarca yazdığı halde hiçbir yanıt alamamış. Bizi çok özlemiş. Etrafındaki askerlerin hali yürekler acısıymış. Bu haftalardır babamdan aldığımız ilk mektuptu. Anneme ilaç gibi geldi. Evde yine cıvıldayan, şarkı söyleyen sesini duyar olduk. Babaannem Sarıyer'den döndüğünde Ahmet amcamın Suriye'de Şam'a gönderildiğini söyledi. Ayşe yengem ise tahminimizin çok üstünde hastaymış. Babaannemin anlattığına göre Sarıyer'de durum bir hayli ciddiymiş. Çiftlikte yaşlı adamların dışında kimse kalmamış. Onların da çiftlik yönetimine pek akılları ermiyormuş. Yanında yumurta, piliç ve taze tereyağı getirmişti. Eh artık Feride o güzelim tatlılardan yapabilir değil mi? Annem tam itiraz etmek üzereydi ki kayınvalidesinin ne kadar üzüntülü göründüğünü fark ederek lafını yuttu. Sarıyer'e gitmek aslında babaanneme yaramıştı. Daha doğrusu orada gördüğü gerçeklerle gözleri biraz açılmıştı. Öyle ki devamlı söylenmeleri sona erdi ve evde kıyısından kıyısından iş bile yapar oldu. Evimizin sağlıklı havasına döndüğü için mutluydu. Bir gün imamın karısı bize beklenmedik bir ziyarette bulundu. Kadının tipi abartılmış karikatürlerdeki gibiydi. Üç kat gerdanı, haşmetli öne çıkan göğüsleri vardı. Misafir odasında Mehmet'le benim varlığımı istemez bir pozda öylesine kasılarak oturdu ki annem özür dilemek gereğini duydu. İnci'nin çok işi vardı, bir de bize bakacak vakti bulamıyordu. İmamın karısı ciddi bir tavırla başını salladı ve annemi çok haklı bulduğunu söyledi. Ama sözlerinde hiç samimi olmadığını emindim. Çünkü oturduğu sürece gözleri bizi didiklemeye devam etti. Babaannemin hemen yanına kurulmuş, dişlerinin arasından ıslık çalar gibi çıkan kısık bir sesle konuşuyordu. Efendim, bizi de uzaktan tanıyan pek beyefendi, pek zengin, yaşı da ilerlemiş birisi varmış. Bu bey artık evlenmek istiyormuş. Buraya gelince imamın karısı lafını anlamlı bir biçimde kesti. Oysa babaannem anlamamıştı. Boş gözlerle bakarak, neden diye sordu. Samimi bir şaşkınlık içindeydi. İmamın karısı burnunu çekti ve erkeklerin evlenmek istemesinde şaşılacak bir şey olmadığını belirtti. Babaannem bu karşılığı yeterli bulmamıştı. Sözü edilen beyin evlenmeye kalkışacak tipte olmadığı düşüncesinde diretti. İmamın karısı başka bir şey söylemeden annem kahveyle içeri girdi. Böylelikle konu değiştirmiş oldu ama kısa bir süre için. Çok geçmedi, misafir aynı konuyu tekrar açtı. Bu defa lafı uzatmadan sadede geldi. Bu bey ile babaannem evlenmeliydi. Hepimiz ağzımız açık baka kalmıştık. Kimseden ses çıkmayınca cesaretlenen kadın devam etti. Adam babaannemin beğendiğini zaten açığa vurmuş. Tek endişesi bu işe babaannemin ne diyeceğiymiş. Hele bir evet desin, hepimiz imamın karısına biraz daha yaklaştık. Genç bir erkek gibi gelip onu kucağında taşımaktan yüksünmezmiş. Kadın lafını bitirdiğinde hiçbirimizde konuşacak hal kalmamıştı. Ben yerde oturmuş, ağzım açık bir şekilde ona bakıyordum ki annem sert bir sesle Mehmet'i de alıp odadan çıkmamı söyledi. Duyduklarımı aktarmak için hemen koşup İnci'yi buldum. Ama hevesim kursağımda kaldı. İnci bilgiç bir tavırla kafasını sallayıp konuyu daha önce başka birinden duyduğunu açıkladı. Önce inanamadım ama sonra İnci'den öğrendim ki civardaki bütün işçiler zaten haftalardır aynı şeyi konuşuyorlarmış. Yaşlı beyin kulağı delik aşçısı konu komşudaki bütün çalışanları durumdan haberdar etmiş. Babaannem bana öyle ihtiyar, öyle romantik duygulardan uzak görünüyordu ki herhangi birinin onunla evlenmek isteyebileceğini aklım ermiyordu. Ama İnci aynı fikirde değildi. Babaannem daha 50 yaşına bile gelmemişti. Ayrıca bütün mahalleli bilirdi ki civarda onun üstüne misafir ağırlayan yoktur. Bunun evlenmekle ne ilgisi var? Ama İnci her ikisinin de evlenmek için önemli koşullar olduğu inancındaydı. Birkaç hafta bu olaydan hiç söz edilmedi evde. Özellikle annem bu gibi hassas konuları bizim yanımızda açmamaya özen gösterirdi. Bu arada gelinimiz gidenimiz de eksik olmuyordu. Aslında ev sahipliği yapmaktan zevk alan annem böyle günlerde evdeki şeker ve kahve tüketiminden şikayetçiydi. Bir gün Müjgan Hanım nefes nefese geldi bize. Haberi yeni duymuş ve çok da uygun bulmuş. Bu beyin kömür depoları, arazileri, daha neleri neleri varmış. Öyle zenginmiş, öyle zenginmiş ki üstelik sessiz sakin bir yeğen dışında can sıkıcı hiçbir akrabası yokmuş. Babaannem gittikçe yumuşamaktaydı. Annem ise gitgide daha az fikir yürütür oldu bu gülünç konu üzerinde. Fakat kontrolünü kaybettiği bir gün deli mi oldunuz diye bağırdı babaanneme. Ahmet'le Hüsnü duysa ne derler bu işe? Babaannem Ahmet'le Hüsnü'nün evlenip yuvalarını kurduğunu, kendisinin ise hayatta yapayalnız olduğunu ve evlenmediği takdirde ölünceye kadar başkasının evinde bir sığıntı olarak kalacağını söyledi. Annem bunları duymak dahi istemiyordu. Böylelikle ikisinin arasında gittikçe artan bir soğukluk baş gösterdi. Mehmet ile ben bu garip durumun nasıl sonuçlanacağını merak ediyorduk ama kimse bize olayların gelişimi hakkında bilgi vermiyordu ki. Sonunda bir gün babaannem herkesi hiçe sayan bir karar açıkladı. Bu zengin adamla evlenecekti. Mehmet ile ben heyecandan kıvranıyorduk ama annemin tepkisi pek soğuk oldu. Pekala evde nelerin babaanneme ait olduğunu gösteren bir liste hazırlayacaktı. Öyle ya, herhalde babaannem kendi eşyasını da yeni evine götürmeyi planlıyordu. Böylesine soğuk, böylesine sevgiden yoksun bir biçimde hazırlanılan evlilik azdır sanırım. Hepimiz için yeni kıyafetler ayarlandı. Feride kilerdeki yiyecekleri el attı, nikah bizim evde yapılacaktı. Nikah günü Müjgan Hanım, nikahı kıyacak olan imam, heybetli karısı ve birkaç komşu bizim misafir odasına toplanmış gelinin gelmesini bekliyordu. Üstünde gözleri kamaştıran gri ipek bir elbiseyle içeri giren babaannemin yüzünde renk kalmamıştı. Ama kendisine fevkalade hakim görünüyordu. Damat arabasıyla geldi. Siyatiği olduğundan eve yeğeninin kolunda girdi. İmam Kur'an okudu ve böylece babaannem ikinci kez gelin oldu. Kış güneşi gibi yarı aldatıcı, yarı sıcak tebrikler. Yemeğe oturulmadan önce likör ve şeker dolaştırıldı. Yeni çiftin şerefini annem de kadeh kaldırdı ama babaanneme olan tavrı nezaket ölçüleriyle sınırlanmıştı. Onun dışında en ufak bir yakınlık yok. Günün sonunda gelinle damat görkemli arabalarına bindiler ve evlerine gitmek üzere ayrıldılar. Nedense arabada babaannem birden bana yapayalnızmış gibi göründü. Akşam karanlığında yaşlı adamın üç işçisi babaannemin eşyasını götürmek için geldi. Bir saat boyunca evden dışarı eşya taşıdılar. Öyle ki bir an geldi, acaba misafir ve yemek odalarında bizim kullanabileceğimiz bir şey bırakmıyorlar mı diye soğuk terler döktüm. En son olarak babaannemin yatak odasını boşalttılar. İşte şimdi gerçekten bizi bırakıp gittiğine inandım. Odaya bir göz attım ki içinde hiçbir şey kalmamış. Kapıyı açmamla penceredeki desenli perdeler hava akımının etkisinde nazlı nazlı sallandılar. Etrafta onu satan en ufak bir iz yok. Neredeyse bu evde hiç yaşamamış olduğuna inanacağım. Babaanne dediğim zaman boş odada sesim yankı yaptı. Korktum ve korkan çocukları her zaman eğlendirmesini bilen İnci'yi bulmaya koştum. Muazzez'in gelişi. Babaannemin evin bir gitmesiyle ev sanki birden genişledi ve ayıptı söylemesi biraz da sakinleşti. Kalan eşyayı boşluklar dolacak şekilde yeniden düzenledik ve ben babaannemin yatak odasına geçtim. Yeni evi Beyazıt'a yakın olduğundan babaannem bazı akşam üzerleri bize uğruyordu ama kocasına hiç söz etmiyordu. Annem de sormuyordu. Sanki aralarında bunun yasak bir konu olduğunda anlaşmaya varmışlardı. İlkbahar gelip de havalar ısınınca babaannemi Mehmet'le ziyaret etmemiz için izin çıktı annemden. Ama ben bu ziyaretlerden pek hoşlanmıyor, babaannemi bizim evde görmeyi tercih ediyordum. Yaşlı adamın küçük çocukları pek sevmediğini keşfetmiştim. Hele Mehmet ile bana sanki özel bir antipatisi vardı. Bir seferinde annem de bizimle birlikte geldi babaannemi görmeye. Biz orada bulunduğumuz sürece yaşlı adam kendi oturma odasından dışarı çıkmadı. Adeta açık bir şekilde bize değer vermediğini göstermek istiyordu. Bunun üzerine annem bir daha o eve adım atmayacağına yemin etti. Oraya gitmek Mehmet'le bana da yasaklanmıştı. Ama havanın güzel olduğu ve bahçede oynadığımız bazı günler babaannemin evine kaçamak yaptığımızda olmuyor değildi. Babaannemin evi çok görkemliydi. Güzel şeyleri meraklı olan yaşlı adam içerisini çin bazoları ve antika duvar halıları ile donatmıştı. Bahçe son derece bakımlıydı. Ne var ki bu evde babaannem kendisini iğreti hissetmekten bir türlü kurtulamadı. Sanki kısa bir süre için dinlenmekteydi burada. Evdeki emektarlar yıllarını bu çatı altında geçirmişler. Yapacakları işi iyi biliyorlar. Yeni gelen birinin uyarılarına ne ihtiyaçları var ne de tahammülleri. Bu koşullar, hele mutfakta dilediği gibi emirler yağdıramamak babaannemi rahatsız etmişti. Feride'yi, İnci'yi ve onlar gibi çocukluktan alıp yetiştirdiklerini nasıl aramazdı insan? Öbür taraftan dediğim gibi yaşlı adam çocukları sevmiyordu. Hele Mehmet'le beni hiç. Üstelik bize ayırdığı zamandan dolayı babaannemi kıskanmak gibi bir illete tutulmuştu. Bize yaptığı ziyaretlere bir son vermesi için başının etini yiyormuş. Madem benimle evlendin, artık onları unutup zamanını bana ayırmalısın diyormuş. Tabii bunları yıllar sonra öğrendim. O zamanlar tek bildiğim bu adamın son derece huysuz bir kişi olduğuydu. Nerede benim sevgili büyük babam, nerede bu? Gene sonraları duyduğum bir başka şey de evlilik gereklerini babaannemden istemiş olması. Babaannem onunla aynı yatağı paylaşmayı kesinlikle reddedince bir kocanın hakları üzerine nutuklar atmış. Bunun üzerine babaannem kendisine sert bir dille hatırlatmış ki yaşı 80'in üstündedir ve başkaları bu yaşta oynaşmayı değil ahireti düşünürler. Babaannemin diken gibi dili adamın hevesini törpülemiş ama bu arada bir takım tehditler savurmaktan geri kalmamış. Uyumlu olmasını yoksa sonunda hava alabileceğini hatırlatmış babaanneme. Hava almak mı? Allah göstermesin. Bu uyarı babaannemin dilini yumuşatmış yumuşatmasına ama adamın yatağına girmemek konusunda direnmeye devam etmiş. Ardından aralarında müthiş bir münakaşa çıkmış ve tam bunun en kızgın anında adam bizi ziyareti yasaklamış. İşte bu kadar. Gidilmeyecek denildiyse gidilmeyecek. Bu kavgadan haberi olmayan annem babaanneme ne olduğunu öğrenmek üzere birkaç gün sonra bizi gönderdi. Yaşlı adamın kapısı önüne gelmiştik ki kendisiyle karşılaştık. Bastonu elinde nereye gitmekte olduğumuzu sordu. Tam ben titreye titreye babaanneme gittiğimizi söylerken bastonunun omuzlarımıza inmek üzere havaya kalktığını gördüm. Çabucak yana kaçtım. Şaşkın Mehmet'i de kolundan tutup çekmeyi ihmal etmedim. Baston bütün hızıyla adamın elinden fırlayıp yere düştü. Bastonu kaptığım gibi evimizin yönünde kaçmaya başladım. Mehmet de arkamdan. Eve varınca nefes nefese olanları anneme anlattık. Dinledikçe yüzünün rengi değişti. Suç aleti baston mutfağa kaldırıldı. Aynı günün akşam üzeri yaşlı adamın uşağı geldi bastonu almak üzere. Yanında bir de efendisinin hakaret mektubu getirmiş. Sakın çocuklar bizim tarafa bir daha uğramasınlar diyormuş. Annemi hayatımda bu kadar kızgın görmemiştim. Hemen yaşmağını taktı, yanına Feride'yi de alarak babaannemin evine gitti. Gerisini gene yıllar sonra dinledim kendisinden. Eskimiş olayın anısıyla gülüyordu anlatırken. O hiddetle yaşlı adamın odasına kadar çıkmış. Hem de şaşkın şaşkın bakan babaannemle bütün hizmetkarların gözleri önünde. Adamın özel oturma odasının kapısını itip girmiş içeri. Feride değil tabii. Feride korkusundan dışarıda duraklamak zorunda kalmış. Annem açmış ağzını yummuş gözünü. İçinden ne geçiyorsa dışarı vurmuş. Evindeki herkes gibi adam da şaşkınlıktan neredeyse yerini yutmuş ve böylelikle duymayı istemeyeceği pek çok şeyi dinlemek zorunda kalmış. Neden sonra kendine gelmiş de annemi evini terk etmesini söylemiş. Bu olaydan sonra iki ailenin arası daha da açıldı. Bir defasında babaannem bizi gizlice ziyaret etmekteydi. Ama öylesine büyük bir korku içindeydi ki annem kendisinden bir daha bize gelmemesini istedi. O gün annemin pek de merhametli davranmadığını düşündüm. Ne babaannemin dertlerini dinliyor ne bir teselli veriyordu. Babaannem bir kanun kaçağı gibi endişeli bir halde evimizden giderken ben neredeyse ağlayacaktım. Hayatta hiçbir dayanağı kalmamış, yaşlı, yalnız bir kadıncağızdı artık o. Derken Aşura ayı geldi. Efsaneye göre Nuh, gemisinde yiyeceğin iyice azaldığı bir gün, evdeki erzakın bir arada kaynatılarak son bir kez büyük bir yemek hazırlanmasını istemiş. Böylelikle buğday, kuru üzüm, incir, hurma ve kuru fasulyeyi bir araya getirip Aşure'yi pişirmişler. Osmanlılarda ise zengin evlerinde pişen Aşure bir ay süresince fakir fukaraya dağıtılırdı. Büyük babam hayattayken bu göreneği bizim evde de uyulurdu. Hacer bu işi iyi bilirdi. Ama son zamanlarda bu adet pek yerine getirilmez oldu. Her şeyden önce Feride aşure konusunda pek bilgili değildi. Ayrıca annem yiyeceklerin bu şekilde tüketilmesine karşıydı. Bir gün büyük bir gümüş kase dolusu aşure geldi bize. Babaannem kendi evinde pişenden göndermiş. Annem bunu derhal Feride'ye verdi ve civardaki yoksullara dağıtmasını söyledi. Büyük annemi de haber gönderdi. Bize bir daha aşure falan yollamaması için. Kırgınlıkları bir kase aşure ile onaracağını mı sanmıştı yoksa? Ardından Ramazan ayı. Hiçbirimiz oruç tutmadık. Halbuki büyük babam aramızda olduğu günlerde evde küçük büyük herkes oruç tutar, 5 vakit namazını kılardı. Ramazan'ın arkasından da şeker bayramı. Bu yıl bayram eski bayramlardan farklı. Belki de o nedenle aklımdan silinmiyor. Babam yanımızda değil, babaannem evlenip bizden ayrılmış ve annem, gerçi o zamanlar bilmiyorduk ya, 3. çocuğunu bekliyor. Bu kocaman evde 2 çocuğu ve 2 emektarı ile yalnız, yarınından endişeli. Bayramın 1. günü İnci bize en iyi kıyafetlerimizi giydirdi. Öyle ya, güzel kıyafet, şeker olmadan bayram olur mu? İnci'nin elinden tutarak sakin bir şekilde merdivenlerden inip salona girdik. İçeride annem tek başına oturuyor. Üstünde şık bir ipek elbise, yıpranmış parmaklarında pırlantalar. Birkaç komşu bayram kutlamasına gelip gitti. Sonra annemin başını eğip sessizce ağladığını gördüm. Bayramın böyle acılarla değil, mutluluklarla dolu olması gerekirken. Bayramdan sonra bir hafta geçmişti. Müjgan Hanım'ın evine götürüldük. Annem rahatsız olduğu için burada birkaç gün kalacağımı söylendi. Ağlayalım mı, ağlamayalım mı, biz bir karara varamazken İnci eğildi ve kulağımıza bir sır fısıldadı. Döndüğümüz zaman belki evde ufacık, tatlıcık bir bebek bulabilirdik. Gururla koltuklarımız kabardı. Yasemin ile Nuri'yi çatlatmak için bundan güzel bir neden olabilir miydi? Müjgan Hanım'larda geçirdiğimiz son gece Mehmet'in huysuzluğu üzerindeydi. Durmadan İnci'yi çağırıyor ve ağlıyordu. Bir hali uğraştıktan sonra onu yatıştırıp Müjgan Hanım'ın üst kat hizmetçisiyle yatağa gönderdiler. Ben ise dar yatakta yatarken pencereden içeri sızan sokak seslerini dinliyordum. Çok uzakta bir yerde bekçi babanın yangın haberi verdiğini duydum ve hayal meyal onu ilk gördüğüm akşam aklımdan geçti. Sonra babamı götürdükleri gün acıklı davul sesinin perde perde havaya nasıl yayıldığını hatırladım. Ve birden bu yabancı odada kendimi çok yalnız hissettim. Güvercinler bebeği bize getirmişler miydi acaba? Derken bekçi babanın sesiyle uykuya dalmışım. Kim bilir yangın hangi bölgedeydi? Bu konu beni pek ilgilendirmiyordu çünkü daha yangın görmemiştim hayatımda. O günlerde yalılarıyla, konaklarıyla, kısacası tüm tahta yapılarıyla İstanbul'un düşman casuslarına kundakçılık yapmak için mükemmel bir zemin oluşturduğundan haberim yoktu. Bir gün bu güzelim şehri boş semalarına varana kadar yangın aleviyle dolu göreceğimi ise aklımdan bile geçirmiyordum. Ertesi sabah bizi eve götürmek üzere İnci geldi. Bahçeden bahçeye geçerken, bak işte güvercinlerin sana pek cici bir kız kardeş getirdi. Nasıl, sevindin mi diye sordu. Bilmem, sevindin mi acaba? Ama daha görmeden nasıl karar vereyim? Hele bir görelim bakalım. Ben asık suratla düşünürken İnci bebeği kıskandım sanıp güldü. Annemin odası içeride sanki düğün varmış gibi düzenlenmişti. Kenarı dantelli yastıklar, arkasına destek olmuş, üstündeki saten yorgan neredeyse yere düşecek. Mehmet'le ben bu ihtişamın içine girsek mi, girmesek mi diye karar veremeden kapının eşiğinde durduk. Annem gülümseyerek bizi yanına çağırdı. Koşup onu öptük. Bu arada babaannem yatağa çıkmamamız konusunda bizi uyarıp duruyordu. Bebek nerede diye sorduk. Annem dantelli çarşafı çekince altından ufacık esmer bir baş ve gül kurusu gibi kırışmış bir yüz göründü. Mehmet meraklanmıştı. Neden gözlerini açmıyor? Annem gülerek bebeğin uyumakta olduğunu söyledi. Sonra elini yorganın altına sokup oradan beyaz bir kutu çıkardı. Bakın, bebek babanızdan ne getirdi dedi. Heyecanla kutuyu açtık. İçinde çikolatalı bonbonlar vardı. Öyle uzun zaman olmuştu ki çikolatalı bonbon görmeyeli. Bebeğin eli boş gelmediğine sevindik. Pek de fena bebek değildi herhalde bu. 9. ayrımın sonu, sayfa 109.